أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: kimin yanında kardeşinin ırzından ve malından ötürü işlemiş olduğu bir zulüm varsa ondan hesaba çekilmeden önce kardeşinden helalliğini istesin. Ne dinarın ve ne de dirhemin olmadığı günde eğer kendisinin salih bir ameli varsa işlediği zulmün miktarınca kendisinden alınır. Eğer hiç salih ameli yoksa arkadaşının günahlarından alınıp kendisine yüklenir. Bu hadisi İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet ediyorlar. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirimize her ne vesile ile olursa olsun zulmetmememizi emrediyor. Zulmedenler zulmettiklerinin haklarını bu dünyada iken kendilerine iade etmezlerse ahiret günü amellerinin sevaplarından getirerek bu hakkı ödeyeceklerdir. Allah'ın kullarına zulmedenler hiçbir sevaba sahip değillerse zulümlerinin karşılığı olarak zulmettiklerinin günahlarını yüklenirler. Hadisteki ırz kavramı gıybet, iftira, bühtan ve kazp gibi yani bir mümine zina isnadında bulunmak gibi bunları içeren bir kavramdır. Bunun daha açık tefsirini Hucurat suresinde görürüz. Tevbe ve helallik hasenattandır. Kur'an'da buyurulduğu gibi şüphesiz hasenat kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet. Yani iyilikler hayırlı ameller kötülükleri giderir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayetine göre salih olan meclis sahibinin ve kötü olan meclis sahibinin misali ancak misk taşıyan kimse ile köreye hava veren kimse gibidir. Misk taşıyan kimse ya miskinden sana verir ya da ondan misk satın alırsın veya onda bir koku hissedersin. Köreye hava basan kimse ise ya senin elbiseni yakar ya da onun üzerinde çirkin bir koku hissedersin. Bu da İmam Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadis-i şerif. Yani kötü ahlak sahibi olan kimseleri hem dinen hem de siyaseten terk etmek vaciptir. Bu amel bid'at ve batıla karşı cihadın ilk mertebesidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında ancak mümin, salih, yediği, içtiği, giydiği temiz ve sözü güzel olan insanlarla beraber olmamızı emrediyor. Çünkü onların her hali insana Allah'ı hatırlatır ve insan da bunun bereketini hayatında görür. İman, salih amel ve güzel söz, kelime-i tayyibe ve kavli sedid, doğru söz sahibi olan kimse, güzel kokulu kimse gibidir. Ondan koku almasanız bile ya kokusu üzerinize siner veya onun güzel kokusundan istifade edersiniz veya üzerinize sürersiniz. Bu da tevhid ve imanın meyvelerindendir. Kötü dost ise tıpkı körükçülük yapan kimse gibidir. Ya insanın elbisesini yakar ya da ondan kötü kokular yayılır. Kur'an'ın sadıklarla beraber olun emrinin hikmeti de bundandır. Meclisler yani oturum kurulan meclisler ya hayır ya da şerrin konuşulduğu meclislerdir. Hayır ashabının meclisleri ilim, iman ve hikmet bahçesi gibidir. Onları Allah'ın rahmet ve meleklerin dua ile istiğfarı kuşatır. Batıl ve şerrin olduğu meclisler ise hürmetlerin çiğnendiği, gıybet, kibir, çekişme ve fesadın yaygın olduğu meclislerdir. En hayırlı meclisler Allah'ın zikredildiği, ilim, Kur'an, fıkıh ve hadis öğrenilen meclislerdir. En şerli meclisler ise ilimden, salih insanlardan ve amelden uzak olan meclislerdir. Kötülük yapanlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Küçük günah işleyenler ve büyük günah işleyenler. Her iki sınıf kendi aralarında dalalet olan bidat, şirk ya da küfür üzere yaşayıp amel edenlerle, onlardan razı olup onları sevenler zümresine niyetlerine ve amellerine göre dahil olurlar. Müslüman, fısk, gıybet, dalalet ve şehvani duyguların kamçılandığı ortamlardan uzak olmalıdır. İyi ve kötü meclis, iman ve şer meclisleri, bu meclislerin sahipleri için zikredilmiş bir kinayedir. Yoksa burada asıl anlatılmak istenen Müslümanın seçeceği velayet yani dostluk tarzıdır. Mümin elbette ki Allah'ın, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin dostluğunu seçecektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, siz olun, insanların geçtikleri yollarda oturmayınız. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bizim bu meclislerde mutlaka konuştuğumuz şeyler oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, eğer yol kenarlarında oturmaktan başka yapacağınız bir şey yoksa, o halde yolun hakkını veriniz. Yolun hakkı nedir dediler. Buyurdu ki, gözü sakınmak, eziyete engel olmak, selamı iade etmek, marufu emretmek, münkerden alıkoymak. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Hadis yollarda veya yol kenarlarında meşru bir sebep olmadan oturmayı yasaklamaktadır. Yolların kenarlarında zaruri olarak oturmak gerekiyorsa yolun hakkının verilmesi gerekir. Bu da gözlerin haramdan sakınılması, kimseye eziyet vermemek, selam vermek, iyiyi marufu emredip münkeri yasaklamaktır. İslam, insanı ve toplumu imani, ahlaki ve fıtri hukukun çerçevesinde bir ayrım gözetmeden ıslahı için eğittiğini bu misalle en güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Hadisten anlıyoruz ki, İslam yol kenarında bile nasıl oturmamız gerektiğiyle, Allah yolunda insanların hayrını dilemeyi ve kötülükleri nasıl engelleyeceğimizi bize öğretmektedir. Bu ahlak, sosyal dayanışma ve kardeşlik şuuru ancak ve ancak İslam'da vardır. Modern toplumlar bunu insanları bir nevi cezalandırıcı olan maddi kanun ve yaptırımlarla düzenlemeye çalışırken İslam bunu ahlak ile başarmıştır. İçinde yaşadığımız toplum modern cahiliyenin tüm şirklerini ve ahlaksızlığını sel gibi sokaklara, ekranlara aktarırken Müslüman olarak ne kadar zorlayıcı bir münkerle karşı karşıya olduğumuzu bilerek iffetimizi ve ahlakımızı muhafaza etmemiz gerekmektedir. Ebu Reyhane radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gazveye çıktık. Sonra şu hadisi zikretti. Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cehennem ateşi Allah korkusundan ağlayan göze haram kılınmıştır. Cehennem ateşi Allah yolunda sabahlayan mücahit alim göze haram kılınmıştır. Dedi ki, üçüncüsünü unuttum. İbn-i Şureyh yani Abdurrahman İbn-i Şureyh diyor ki, onun daha sonra duydum şöyle dedi. Cehennem ateşi Allah'ın haram kıldıklarına bakmayan ve Allah yolunda çıkarılan göze haram kılınmıştır. Cehennem ateşi Allah'ın haram kıldıklarına bakmayan ve Allah yolunda çıkarılan göze haram kılınmıştır.
Allah yolunda çıkarılan göze derken
burada şey Allah olmuş. Allah yolunda çıkarılan göz gerek cihad esnasında gerek ilmi eserleri mütalasında yani Allah yolunda nasıl gözünü kullanmışsan ve o gözden zarar görmüşse aynı şeydeki gibidir bu. İslam yolunda saçını ağırtan kimse ile ilgili müjdelenen hadis var. Üç kimse sayılır. Birisi de İslam yolunda saçı ağıran kimse. Yani Müslümanların tasasını tasa edine.
Sıkıntısını.
Yani kendisine gereken düşüncelerle saçını ağırtan. Dünyalık meşgalelerle değil de düşünmesi gereken, tasalanması gereken hususlarda tasalanarak saçını ağırtan kimse. Yani şu manaya da olabilir. Ömrünü Allah yolunda değerlendiren kimse. Yani yaşlanıncaya kadar Allah için çalışan kimse. Hadisten alabileceğimiz derslere gelince, hadis kulun işlediği günahlar ve yerine getiremediği İslami sorumluluklarından ötürü ağlaması karşılığında gözlerinin cehennem ateşi görmeyeceğini haber vermekte. Bu da İslam dininin insana verdiği en büyük nefis muhasebesi ve irade terbiyesidir. İslam dışı batıl dinlerde kişiyi günahlarından ötürü ağlamaya çağıran ve onu ifrat ve tefrite sapmadan kendi iç dünyasında eğitip salih bir insan haline getirme yeteneği ve ahlakı yoktur. Zira batıl dinlere göre günah işleyen kişi herhangi bir biçimde bu dünyada günahların cezasından kurtulabiliyor. Öyleyse Allah için ağlayan göz, tıpkı Allah yolunda geceleyen ve uyku görmeyen gözün mertebesine yükselmektedir. Allah'ın haram kıldıklarına bakmayan göz de, Allah yolunda cihad eden mücahidin gözünün ecrine denk bir ecre sahiptir. Günahlarından ötürü ağlama aslında bir nevi tevbedir. Katı kalpli insanların kalplerini günahlarının kiri ve karanlığı kör ettiğinden onlar ne merhameti verirler ne de yaptıkları kötülüklerden ağlarlar. Ağlayan müminin kalbi Allah korkusundan, Allah'tan umudunu kesmeden ürperen mamur bir kalptir. Allah kendi yolunda ve Müslümanların dinlerinin, canlarının, ırzlarının ve mallarının selametli olması için Müslümanların yurdunu bekleyen, İslam topraklarını bekleyen ve bu yolda sabahlayan gözü elbette cehennem ateşinde yakmayacaktır. Yani nöbet beklemek. Zira murabıt ya da mücahit tüm ümmet adına onu temsil makamında onlara vekaleten can pahasına bu hizmeti yapmaktadır. İşte Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde din nasihattır dediği şey de budur. Allah yolunda ribat, yani nöbet tutan, cihad eden mücahit, Müslümanların hepsinin güven ve huzur içinde işlemiş oldukları hayır ve hasenattan da kıyamet günü nasiplerini alacaktır. Bir bakıma sanki o da onların işlediği tüm hayırları onlarla beraber işlemiş gibidir. Ebu Zübeyr, Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işittiğini nakleder. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Müslüman Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün müminleri yakından ilgilendiren bir meseleye değinmektedir. O da Müslümanın dili ve eliyle, yani söz ve kuvvetle insanlara zarar vermemesidir. Müminlere zarar verildiğinde Allah'a asi olunmuş olur. Ancak Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün düşmanlarına, münkere ve şirke karşı kullanılırsa Allah'a itaat ve onun yolunda cihattandır. Yani elde dilde. İnsanların dilinin ve elinin şerrinden ve zararından emin kılmak ancak sadık iman sahibi olanların amelidir. Dilin selamette olması aşağıdaki ahlaki ve iman esaslara bağlıdır. İmanın kuvvetine, sabır ve takvaya, insanlara insaf etmeye, dili gıybetten korumaya, fahşa ve münker söylememeye, şehadetinde hakkı söyleyip yalancı şahitlik ve batıl söz söylememeye, ilim öğrenip ya hakkı söylemeye veya susmaya, Müslümanların hiçbirisine cimrilik etmeyip onlara karşı cömert davranmaya, diliyle mazlumlara yardım etmeye, nemimeden yani dedikodudan kaçınmaya, bir mecliste Müslümanlardan birinin ırzına dil uzatılır ya da canı ve malının zararına bir şey söylenmişse diliyle buna karşı hakkı söylemeli, mümin kardeşini gıyabında muhafaza etmeli, çünkü bu her müminin mümin kardeşi üzerindeki hakkıdır. Demek ki Müslüman, Müslümanın dilinden asla zarar görmemeli. Müslüman, Müslümana karşı diliyle savaş açmamalı. Onlardan selamı esirgemediği gibi kendisine selam verenleri de o selamı esirgememeli. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ın el-Müslim ile tanımlamasının hikmeti, yani elif-lam takısı, marife ile tanımlaması, bundaki hikmet kamil anlamda Allah'a teslim olan demek istemesidir. Zira dildeki sadakat, temizlik ve iffet onun niyet ve iradesinin de doğru olduğuna işarettir. Çünkü dil ve irade insanı hem mümin hem de kafir kılan şeylerdir. Bir insanın dili fesada uğramışsa onun kalbi de fesada uğramıştır. Kalbi fesada uğrayan kimse ise hem dünyada hem de ahirette felah bulamaz. Demek ki dil bu kadar tehlikeli olabileceğine göre onun ıslahı da toplumun ıslahı açısından hayati bir önem arz etmektedir. Zaten Müslümanlar birbirlerinin dillerinden selamette ise mutlaka onların ellerinden de birbirlerine zarar gelmiyor demektir. Bir insan diliyle başkasına zarar vermedikçe ona eliyle de zarar vermez. Çünkü dile zarar ırzlara, elle zarar da canlara ve mallara zarar verir. Bunların her ikisi de Müslüman cemaatleri ifsad eder, insanların arasına kin tohumları eker. Hatta şeytan insanın dilini bozarak Allah hakkında bile olmadık yalan ve iftiraları ortaya koymasına sebep olur. Dilin zararı kılıcın zararından daha büyüktür. Bir cemaatin kanlarını, mal ve ırzlarını da ancak dillerinin fesadı ve ifsadı helal kılar. İnsan diliyle ya haklı söylemeli ya da susmalı. İnsan sözünü amelinden saymadıkça muttakilerden olamaz. Yani konuştuğu şeyler onun amelidir. Ya salih bir amel olarak çıkar ağzından bu, ya batıl bir amel, bir günah olarak çıkar dilinde çıkan sözler. Yani bu amel, bunun bir amel olduğunu, hesaba çekileceği bir amel olduğunu kavramadıkça kişi takva sahiplerinden, Allah'tan korkan kimselerden olamaz. Allah'ın hoşlandığı ahlak üzere ahlaklanıp insanlara ahsen olanı söylemek, yani en güzeli söylemek Allah'ın hepimize emridir. Adalet ve ihsanla müminlere karşı, hatta kafirlere karşı yumuşaklıkla davranmak Rabbani ahlaktandır. İnsanlara gerektiğinde güzel sözle nasihat etmek ve yol göstermek her Müslümanın üzerinde bir hak ve bir vazifedir. Yalan söylemek ve sözünde durmamak insanın imanına ve Allah'a ibadetin hikmetine, fıkhına ve lezzetine ermemiş olmasındandır. Yalan söylemek ve vaadine muhalif davranmak, sözünde durmamak hem küfrün hem de nifakın sıfatlarındandır. Yalan, Müslümanlar arasında olduğu gibi tüm insanlar arasında da fitneyi, fesadı, şerri ve haram ilişkilerle zulmü gündeme getirir. Zira adaleti fiil ve kuvvetten çok doğru ve adil olan söz gerçekleştirir. Dilin ıslahı için öncelikle kalbin amelinin ıslah edilmesi lazımdır. Kalpler ise ancak Allah'ın zikriyle ıslah olur. Kalpte iman rasih yani köklü olunca bunun alameti ve meyveleri insanın dilinde açar. Dil de tıpkı kalp gibi Allah'ın zikrine ve onu tesbihe muhtaçtır. Müslümanın Müslümanlara karşı vazifesini yerine getirebilmesinde esası budur. Müslümanın diğer bir Müslümanın dilinden selamette olması için Müslümanın dilinin şerden, yalandan, iftira, gıybet ve söz taşımaktan temizlenip arınmış olması gerekir. Ebu Şurayh el-Huzayi radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun ve yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilikle davransın ve kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayrı olanı söylesin ya da sussun. Hadisten çıkarılan derslere gelince Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunda. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ahzab 70-71. Ayetlerinde ey iman edenler Allah'tan takva ile sakınınız ve sedid yani hakka ve hayra götüren batılı iptal edip hakkı yerine ikame eden söz söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin. Sizin için günahlarınızı bağışlasın. Ve kim ki Allah'a ve Resulüne itaat ederse o gerçekten çok büyük bir başarıya ulaşmıştır. Cuma hutbelerinde okudum zayet. Yine Allah Azze ve Celle kitabında İsrailoğullarına hitaben şöyle der. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anne babanıza, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanla muamelede bulunun ve insanlara güzel olan sözü söyleyin. Namazı ikame edin ve zekatı verin diye misak almıştık. Siz ise çok azınız hariç geri döndünüz ve bildiğiniz halde yüz çevirdiniz. Bakara suresi 83. ayet. Yani bu ayet aynı zamanda önceki dinlerde de namazın olduğunu gösteren delillerden birisi. Bu hadiste hem iman eden hem de iman üzere sebat etmek isteyen müminler için teklif vardır. Hadiste söz edilen hususlar imanın önemli şubelerindendir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde imanla ahlakın ayrılmazlığını ve bunun şeriatın rükünlerinin ayakta kalması için ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir. Misafire ikram sadece yedirmek ve içirmek veya onu evinde yatırmak değildir. Ona saygı duymak, onun hoşlanacağı şeyleri söyleyip batıl olmamak kaydıyla ona güler yüz göstermek ve onun varlığından rahatsız olmamaktır. İnsanın dili ve eliyle Müslümana zarar vermesi nasıl haramsa, misafire de herhangi bir şekilde eziyet vermesi de haramdır. Bunun için ona ikram imandandır. Misafire ikramda bulunmak, komşuya iyilikle muamele etmek ve hayırlı olanı konuşmak Allah'a ve ahirete imandandır. Zaten insanların dilimizden ve elimizden selamette olması, doğrudan doğruya hem hayırlı olanı söylemeyi hem de misafire ikram etmeyi ve komşuya iyilikle davranmayı da içinde barındırmaktadır. Konuştuğumuzda hayır olanı konuşmaya gayret edersek Rabbimiz de bizi lagiv, lehiv, batıl ve bidatlardan korur. Lagiv boş konuşmalar, lehiv eğlence, batıl ve bidatleri de biliyorsunuz. Kim iffetli olursa Allah da onu iffetli kılar. Bu bir hadis-i şerif. Bunun hikmeti de burada ortaya çıkıyor. Hayır olanı konuşmak dinde hasen ve maruf olan bir ahlaktır ve hem sahibine hem de insanlara yararlıdır. Şerri ve batılı konuşmamak da öyledir. En azından sahibini günah işlemekten alıkoyar. Hadiste özellikle misafire ikram, komşuya iyi davranmak, hayrı konuşmak üzerinde durulmaktadır. Çünkü bu üç güzel haslet imanın güzelliğindendir. Misafire Allah'ın ona lütfettiği bir nasipten dolayı ikramda bulunulur. Zira misafir rızkıyla gelmiştir. Özellikle bu misafir Allah için kardeş bildiği bir kimseye ziyaret için seferin zahmetine ve yorgunluğuna katlanmışsa. Komşulara ihsanla davranmak, Müslüman olmayanların dahi imanı sevmelerine, Allah'ın dini ve Müslümanlar hakkında güzel zanlar beslemesine ve de Allah'ın kelamına kulak vermelerine vesile olur. Komşusunun haklarını kendi hakkı, malı ve canını kendi malı ve canı gibi gözetip korumak, insanın imanın tanımı ve tefsiri içerisine girer. Komşuluk hak ve ilişkilerinin bugün bu kadar bozulmasının temelinde imanın hakikatinin ortadan kalkmış olması yatmaktadır. Müminler de bu fesadın etkisinde kalmışlardır. Mümin olan kişinin komşusunun hakkını çiğnemesi ve onu rahatsız etmesi, onun emanetlere hıyanetini gündeme getirdiği gibi onun imanının sıhhatine de zarar verir. Bu davranış Allah'a imanı sevmeme kapısına kadar gidebilir. Kibir, bencillik, cimrilik ve nefsini beğenmişlik komşuya emin olarak davranmayışın temel sebebidir. Demek ki misafire ikram, komşuya adalet ve ihsanla davranmak ve komşusuna ikram ve komşusuna hak olanı söylemek bu kadar önemli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'a ve ahiret gününe imanla doğrudan irtibatlandırıyor. Zira bu üç haslet tüm risaletlerin temel ahlakıdır. İmanın en olgunu güzel ahlaktır. Güzel ahlak hem ilmin, hem edebin, hem hüküm vermenin, hem adaletin ve hem de sıdkın, doğruluğun aslıdır. Güzel ahlakın yok olmaya yüz tuttuğu yerde adalet kalmadığı gibi haya da kalmaz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şair Lebid'in şiirini kastederek dedi ki: "Şairlerin söyledikleri en sadık, en doğru söz Allah'tan başka her şey batıldır sözüdür." Bu da Buhari ve Müslim hadisi. Allah'tan gayrısının batıl olmasının anlamı bu hem Allah'ın zatı, hem sıfatları, hem isimleri ve hem de hükümlerinde hak ve doğru olanı söylemektir. Yani şair Lebid bu sözünde aslında içinde Allah'ın rızası ve hükmü olmayan her şey batıldır demek istiyor. Allah'tan hali olan, Allah'tan olmayan, onun rızasına uygun olmayan, ondan bir hidayet içermeyen her şeyin batıl olarak adlandırılması bu batılları sınıflandırmamızı engellemez. Bu batılların başında bidatler, şirk ve küfür gelir. Nifak ise hem imanı istismar eder hem de küfrün sevgisini içinde barındırır. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Buhari ve Müslim hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzerinde şekiller olan bir gömleği vardı. Onu Ebu Cehme verip ondan bir embicaniye, düz ve kesik çizgili örgüleri olan bir elbise aldı. Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, üzerinde işaretler olan bir gömlek embicaniyeden daha iyidir." Dedi ki: "Ben namazımda onun işaretlerine bakıyordum." Yani gözüm ona takılıyordu. Yunus İbni Yezid'in Zühri'den yaptığı rivayette de "çünkü o benim namazımda oyalıyordu" şeklinde geçiyor. Alkama İbni Ebi Alkama annesinden, o da Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor: "Ben namazımda onun alametlerine bakıyordum. Neredeyse beni fitneye kaptıracaktı." Şeklinde geliyor rivayet. Bu hadislerde dile getirilen hususlar, namaz kılınacak olan elbiselerin mümkün olduğunca sade olması gerekir. Rengarenk olan elbiseler namazda insanın dikkatini çektiğinde kalpteki huşuyu etkiler, unutkanlığa ve namaza muhalif tefekküre yol açar ve insanın namazdaki huzurunu kaçırır. Nitekim elbisedeki alametlerin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i meşgul ettiğini görüyoruz. Onun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kerih görüyor. Çünkü namazda huşuya zarar verecek olan bu tür süsler ve işlemeler insanın bakışlarına sebep olup namaz içindeki muhasebe ve inabe halini, Allah'a yönelme halini olumsuz etkiler. Bu yüzden camileri süslemek de yasaklanmış. Allah için kanit, yani ihlasla Allah'a ibadet eden olarak kıyam ediniz. Bakara 238. Bu ayet-i kerimenin mevhumuna aykırıdır bu davranışlar. Yani namazda huşuya engel olacak.
Seccadeler çok desin.
Seccadeler de aynı şekilde. Sağ
olması lazım. Yani. Kâbe'de orada olduğunu sanacak mıyız?
Bunlar sonradan çıkmış bidatlar işte.
Dikkat edilirse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde de "neredeyse beni fitneye düşürecekti" diyor. Bildiğimiz gibi fitne kelimesi sehiv, yanılma kelimesinden daha özel bir anlam ifade etmektedir. Demek ki elbiselerde bulunan bu süsler öyle bir zihin karışıklığına neden oluyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile bunun etkisine fitne adını veriyor. Yani o bile bundan etkilenmek korkusuyla baş başa.
Mescitleri bile Şii'ye benzeteceksiniz diyor, değil mi? Yahudi ve Hristiyanlar.
Evet, Yahudilerin süsleri ilgili siz de süsleyeceksiniz diyor. Siz de
önceki. Zaten öyle hocam.
Ahiretin alametleri olarak sayıyor İbn-i Mace hadisinde. Camilerini, mescitlerini süslerler fakat kalpleri boş olur diyor yani.
O nakşı içeriye yapmıyor, dışarıya çıkartıyor.
Şimdi bu hadislerden hareketle namaz kıldığımız mescit ve camilere bakarsak bunun Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem irşadından ne kadar uzak olduğunu açıkça görürüz. Camilerin görkemli bir şekilde yapılması, kimi insanların övünmeleri ve isimlerini yüceltmeleri için bir iftihar vesilesi olabilmektedir. Mescitlerin sade ve insanı dünya zinetine çekicilikten uzak olması gerekir. Sahabelerden bazıları içlerinde oyulmuş mihrap bulunan meclislerde namaz kılmaktan kaçınırlardı.
Şu anki gibi değil mi?
Yani oyulmuş şekilde içe doğru oluyor ya. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh bu sahabelerden birisidir. Bugün camilerimizin içindeki çinili süslemeler, Müslümanların Bizans kiliseleri ve İran saraylarındaki süslemeciliği ve onların dünya zinetine olan düşkünlüklerini taklit etmelerinden başka bir şey değildir. Camiler ve mescitler dünya zineti ve süsünden uzak olmadıkları sürece içinde namaz kılan insanların namazı huşu ile kılmalarına ve ahireti tefekkür edip akılları ve kalpleriyle huzur içinde Allah'ı zikretmelerine engel olur. İnsanların bir çoğunu mescitlere girdikleri andan itibaren içindeki bu süslemeleri meşgul etmekte, bu hal ise onların kalplerinin Allah'ın zikri üzere olmasına zarar vermektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh gelecekte insanların mescitleri görkemli inşa edip bununla birbirlerine karşı ihtar edeceklerini söylerdi. Bu hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehiv yani insanı mübah ve maruf olmayan şeyle eğlendiren sayılabilecek şeylerden nasıl kaçındığını görüyoruz. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine usve-i hasene yani en güzel örnek olması hususunda ihlasın muhafazası için gösterdiği hassasiyettir. Müslümanların unuttukları asıl sünnet de budur zaten. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım seni zikretmem, sana şükretmem ve sana güzellikle ibadet etmem için bana yardım et. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Ali İbnül Hüseyin rivayet ediyor. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir. Yani Müslüman oluşunun kemalindendir. Aynı hadisi Ali İbnül Hüseyin farklı bir isnatla rivayet ediyor. Diğer hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kişinin nefsini kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir. Yani bu hadislerden alınacak dersler kişinin İslam'ın güzelliği dini Allah'tan geldiği gibi iman edip yaşamasıdır. İslam'ın güzelliği insanın hayatına yansımasıyladır. Burada İslam'dan kasıt kişinin hayatında din üzere tuttuğu yoldur. İnsanın hayatında bid'atler, dalaletler, haramlar, şüpheler ve şehvetler çamuru bulaşmışsa onun dinindeki teslim oluşu güzel teslim oluş değildir. İslam oluşun hüsn yani güzellik kelimesiyle ifade edilmesinin anlamı bidat olmayan bir İslam üzere olmaktır. Kişiyi ilgilendirmeyen şeyler ise Allah'ın razı olmadığı ve kendisinde insanlık için bir hayır bulunmayan şeylerdir. Bunlarla ilgilenen kimselerin yavaş yavaş dinlerinin güzelliği gider. İslam neyin güzel olup olmadığının bütün ölçülerini ve değerlerini bize vermiştir. Bunun da anlamı şudur. İslam insanın yaratılış gayesi ve fıtratına aykırı olan ve ona zarar veren her şeyi yasaklar. Fakat bazı durumlarda bir şeyin zaruretlerden dolayı tercih edilmesi gerekiyorsa zararı en az olanı tercih edilir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi onun dininin metanetini ve ihlasının alametidir. Şek yani şüphe, kuşku, dalalet ve haramlara giden yol Müslümanın dininde kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşine takılması sebebiyledir ve hevanın kapısı da öyle açılır. Heva şahsi arzular. Kur'an ve sünnetin dışında yollara uyma ve bidat ihdas etmenin illeti buradadır. Kişinin batıl, şüphe ve haramlardan kaçınması onun dininin güzelliğine delaletidir. Bu da iki ilme ihtiyaç duyar. Şeriatın ilmi ve kalp ahvalinin, kalp hallerinin ilmi. Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in razı olmadığı yollara, ahlak ve düşüncelere meyleden zamanla Allah'ın dininden uzaklaşır. Bu ahlak Müslümanın her halükarda Allah'ı hatırlaması ve onun rızasına uygun davranmasının vesilesidir. Süfyan İbn Abdullah radıyallahu anh diyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir söz söyle ki onun hakkında senden sonra hiç kimseye bir şey sormayayım. Dedi ki Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol. Müslim bu hadisi İshak bin İbrahim'den rivayet etmiştir. Hadisten alabileceğimiz dersler: bu hadisten anlıyoruz ki din, yani İslam, iki şey üzerine bina olunur: İman ve amel. Eğer iman sadece kalple tasdik ve dille ikrar olsaydı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman etmekle beraber istikamet üzere olmayı emretmezdi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanla amel arasına amel vacip olduktan sonra bir zaman koymadığını gösterir. Bu hadis aslında Kur'ani olan bir emri ve Rabbani olan bir irşadı tercüme etmektedir. Emrolunun gibi dosdoğru ol irşadı, hem niyet, hem istikamet, hem söz ve hem de bedenin bir nevi dili olan davranışlardan ibarettir. Bir önceki hadiste İslam ile güzellik kelimesinin birbiriyle münasebeti neyse, bu hadiste de iman ile istikamet arasındaki münasebet de odur. Güzellik kelimesi İslam'ın ahlaki yönünü, istikamet kelimesi ise İslam'ın iş dinamiklerine, gaye ve hedeflerine yönelik olan gücünü ortaya koyar. İstikamet, dinin emir ve nehiyleri çerçevesinde dinin temel rükünlerini ve varlık gayesini simgelerken, hüsn, güzellik kelimesi Müslüman insanın ahlakına delalet eder. Öyleyse iman ile istikamet birbirini tamamlayıcıdır. İmanın sıhhati ve halis oluşu müminin istikamet üzere oluşuyladır. Amellerde istikamet üzere olmadan gerçek iman kendini göstermez. Amellerde istikamet neye bağlı? Sünnete tabi olmaya bağlı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarına tabi olmaya bağlı. Onun emirlerine, yasaklarına tabi olmaya bağlı. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soran sahabeye sadece Allah'a mücerret anlamda kalp ve sözle bir iman teklif etmiyor, tasdik ve kabulün yanında onun zaruri, kopmaz ve ayrılmaz bir gereği olarak istikameti zikrediyor. Demek ki iman istikametin hem başında hem de devamında gereklidir. İstikamet üzere olunmadan da iman korunamaz. Ahlakı fasit olan ve şehvetlerine uyan bir kimsenin iman ve İslam'ının hangi güzelliğinden söz edilebilir? Bir diğer husus, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam olmakla güzellik kelimesini bir hadiste, iman ile istikamet kelimesini de bir hadiste zikretmesi, onun iman ve İslam kavramlarına nasıl bir anlam yüklediğini de bize göstermektedir. Yani kişinin Müslümanlığının güzelliği kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesinde ortaya çıkar. İman istikametle kendini gösterir. Sünnete bağlı amel ederek.
Buraya iman yok yani.
Tabii canım, amel olmadan iman.
Müşriklere ne diyor? Şirk koşmadan iman etmezler.
Tabii. Buna şirk, bidat bulaştırmamak.
Onların da imanının olduğunu söylüyor Allah'ın.
Yani bu itikat planında şirk bulaştırmamak, itikatla ilgili bidatler, inançlar, delile dayanmayan inançlar bulaştırmamak, amel ile ilgili boyutta diyelim namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz nasıl kılmışsa öyle kılmak, orucu nasıl tutmuşsa öyle tutmak, bunun gibi amellerinde, fiillerinde sünnete uygun hareket etmek, delil üzere hareket etmek. İşte namaz kıl da nasıl kılarsan kıl değil, oruç tut da nasıl tutarsan tut değil, İşte kadınlar örtünsün de nasıl örtünürse örtünsün değil. Ta ufaktan başlar insan terbiyesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safiye validemiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, bunlardan birisinin doğum zamanı, hangisi tam hatırlamıyorum da, ikisinden birinin doğum zamanı tembihliyor bunları. Ebeliğini Safiye Hanım yapıyor. Kesinlikle bana haber vermeden, çocuk doğduğu zaman bana haber vermeden hiçbir şey yapmayınız diyor. Doğum haber veriliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ne yaptınız diyor. İşte onu kundakladım, kundak sardım diyor. Hemen koşar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyor ki sarı bir beze sarmış. Derhal onu çıkarıyor. Beyaz bir beze sarıyor. Bak, çocuğun sünnete göre terbiye edilmesi ne zamandan başlıyor?
Doğduğu günden.
Doğduğu günden başlıyor. Ondan sonra buna isim verilmesinde, İşte erkekse saçının tıraş edilip ağrılınca gümüş tasadduk edilmesinde, kız çocuğunda olmaz bu. Erkek çocuğunda olur. Bir erkek çocuğunun saçı tıraş edilir. İşte onun için akika kesilmesinde bunlar sünnetler nedir? Bidatler nedir? Mesela bu konudaki sünnet kız çocuğu için bir, erkek çocuğu için iki koyun kesilmesi. Müstehap olan.
Bitti yok hocam şimdi bunlar.
Bidat olan ise akika kesiliyor. Akikaya, akikayı kesen kendisi yiyemez. Veyahut da birinci dereceden akrabası yiyemez diye Allah'ın koymadığı şartlar, batıl şartlar koyuyorlar. Adakta da aynısını yapıyorlar.
Yiyebilir mi hocam?
Tabii.
Adakta?
Tabii. Adakta yani mi? Helal ve haramı koyan Allah ve Resulü'dür. Allah ve Resulü böyle bir helal haram koymuyor. Bilakis akikada mesela sünnet olanı üçte birini kendisi yemesi, üçte birini dağıtması, üçte birinden gelen misafirlere yedirmesidir.
Aynı kurban gibi yani.
Kurban gibi. Yani kurbandır o. Akika evet. Kurbandır. Adak da öyledir.
Adak da kurban.
Adak da yalnız şöyle bir şey var. Allah-u Teala kulun adağına, nezrine bağlı olarak bağlıyor. Mesela işte ki dinde çok münasip görülen bir şey değildir adak adanak. Ancak cimrinin malının çıkmasına vesiledir. Başka bir şey değil. Hadis-i Şerif'te öyle buyuruyor.
Değilmiş.
Diyelim işte ben şu işi yaparsam veyahut da şöyle olursa veya sen şunu yaparsan bir kurban keseceğim.
Evet.
Bunu da dağıtacağım. Diye. Adağın da bunu belirtmişse.
Hocam benim şöyle yapayım. Zengin ve biraz cimri olan kişiler yapıyor bunu çoğunlukla.
Yani o fark etmez.
Öyle belirtiyor hocam.
Fark etmez.
Fakir de
bu sadece
cimriden
malın çıkmasına.
Hadiste öyle mi şey yapıyor hocam?
Hadiste cimriden malın çıkmasına bir vesiledir sadece diyor.
Adak.
Tabii. Yani bunun anlamı ne?
Hocam ada
bunun anlamı şu.
Yani hadisin bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor.
Adadığı zaman yerine getirmesi gerekir, vaciptir. Yerine Söz getiremezse yani, kefaret öder. Ada nezir kefaret öder. Şimdi cimriden malın çıkmasına sebep olur demek şu. Senin öyle bir imkanın varsa niye o hadiseye bağlıyorsun?
Yani
adakın neyse o adanı yerine getir, fakire sadaka ver veyahut da kurban kes neyse artık. Vereceksen şimdi ver. Niye o hadisenin gerçekleşmesine bağlıyorsun? İşte cimrinin malının çıkmasına sebep olur buyurulmasındaki hikmet bu. Zenginliğin fakirlik söz konusu değil yani. Bu hadis aynı zamanda kelime-i şehadetin de tefsirinin bir kısmına işaret etmektedir. Burada sadece imandan söz edilmiş değildir. Bu hadisteki iman kavramı aynı zamanda İslam'ı da gündeme getiriyor. Hadisteki iman kavramı İslam'ın tamamını da içermektedir. Zira istikamet kavramı, İslam kavramının gayesinin ayrılmaz bir özelliğidir. Diğer bir ifadeyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soran sahabiye, iman et ve istikamet üzere ol demek istemektedir. İstikamet üzere olmak demek, dini hayatımızın her alanında canlı tutmak ve Allah'ın istediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak demektir. Belki buna bizlerin gücü yetmeyecek. İstikamet üzere olmak demek, hem imanda ve hem de amelde Allah'ın ve kullarının hukukunu gözetmek demektir. Müslümanlar kişisel, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarında hayatlarında istikameti terk ettiklerinden bugün iddia ettikleri imanı da ciddi bir şekilde yeniden tanıma ihtiyacı duymaktadırlar. İstikamet dini Allah'tan geldiği gibi muhafaza etmek, ona kuvvetle iman edip sıdk ve ihlas ile ayakta tutmak ve onu bozmaya, naslarını tahrif etmeye çalışan tüm düşünce ve hareketleri kuvvetle reddetmektir. İstikametin gereği bu. İstikamet, niyet ve amel sahasında tevhidi halis kılma ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere Allah'ın kitabına tabi olmaktır. Allah'ın dinini ilim, hikmet, davet ve cihatla ayakta tutmak için sünnet üzere olan her davranış istikamettir ve sırat-ı müstakim olan İslam'a iletir.
İstikamet dediğimiz yürüyüş, gitmek, ilerlemek.
İstikametin kelime anlamı doğruluk demek. Ama ıstılah olarak bütün bunları kapsıyor işte. İstikamet üzere olmak, dini ihya etmenin ve onu insanlar arasında sevdirip tatbik etmenin elzem, gerekli şartıdır. İstikamet, nefislerin ve amellerin hidayet üzere ilim ve hikmetle düzeltilmesidir. İstikamet aynı zamanda insanın dininde sadık olmasıdır. Sırf üzere olmasıdır. Seban radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dost doğru olunuz. Her hayra erişmeniz mümkün değildir. Bilin ki amellerinizin en faziletlisi namazdır. Abdesti ancak mümin olan korur. İfadeye dikkat edin. Dosdoğru olunuz, her hayra erişmeniz mümkün değildir. Yani hadisin Arapça metni, dosdoğru olunuz, siz bunu hakkıyla yerine getiremezsiniz diyor bak. Hadisin aslı Arapça metninde, siz bunu hakkıyla yerine getiremezsiniz. Dosdoğru olunuz, fakat siz bunu hakkıyla yerine getiremezsiniz diyor. Yani bu hadis bize neyi gösterir? İşte bir şey yapınca tam yapmak lazım. İşte sakal bırakıyorsun, şeylerine tam Müslümanlığı yapamıyorsun. O zaman hiç bırakmayayım daha iyi. İşte veyahut da namazı kılınca doğru bir adam olmak lazım. Yalan söylememek lazım, şu lazım, bu lazım
Hacca deyip gidince, gelince, terk etmek
gibi. Onun gibi.
Bilmem
ya. Yani onun gibi batıl mazeretleri reddeden bir hadis-i şerif bu. Bilin ki amellerinizin en faziletlisi namazdır. Abdesti de ancak mümin olan muhafaza eder. Bu hadiste de bir önceki hadiste olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine istikamet üzere olmaktan söz etmekte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istikamet üzere olmayı emrederken aslında istikametin amel olarak ne olduğunu bize anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde istikamet namaz ve abdest üzerinde durmaktadır. Üçünü bir arada özellikle zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı tüm amellerimizin gayesi ve de korunması için gereken bir ibadet olarak anıyor. Hakikatte de ne istikamet, dinde sıdk ve ihlas üzere olmak, ne namazın ikamesi ve ne de abdest birbirinden ayrılan hususlar değillerdir. İstikamet, ihlas ve sıdkı, doğruluğu, namaz, tevhidi, abdest ise ruh ve beden temizliğini temsil eder. İstikamet üzere olmak, dini, ilim, ihlas, sıdk, cihat, davet, tebliğ, namazı ikame ve Allah'ın koyduğu hududu güçlü bir biçimde koruyarak ayakta tutmaktır. Bu hadisten ayrıca amellerimizi halis bir niyetle sahih bir şekilde eda etmemizin gerektiğini de öğreniyoruz. Amelleri iki şart ile Allah katında makbul olur ameller. Birincisi halis olmak, halis bir niyet üzere olmak, Allah'a has kılmak, ona riya şirk karıştırmamak. İkincisi istikamet üzere olmak, sünnet üzere yapmak. Her amelde bu. Allah katına makbuliyeti için bu iki şart gerekiyor. Birisinden birisi eksik olursa olmaz. Birisi çok ihlaslı bir namaz kılıyor olabilir ama sünnete uygun kılmıyordur. O amel batıldır. Allah katına kabul görmez. Birisi de çok güzel namaz kılıyordur görünüşte, şartlarını yerine getiriyordur, sünnetlerine, farzlarını yerine getiriyordur ama ona riya karıştırıyordur. O da Allah katında makbuliyete ulaşmaz. Bu ikisi olmazsa olmaz şart. Hadisten yine şunu anlıyoruz ki insanın mükellef olduğu amelleri kamil anlamda yerine getirmesi mümkün olmayabilir. Fakat halis bir niyet ve sahih bir amel istikamet ve hüda olarak, hidayet olarak Allah katında kimi zaman çokça amel etmesek bile büyük bir rahmete mazhar olabilir. Daha önce de gördüğümüz iki hadiste İslam, huşu ve iman ile istikamet zikredilirken bu hadiste namazın ve abdestin önemi üzerinde duruluyor. Namaz amellerimizin en hayırlısı, o en hayırlı, faziletli amel için şart olan abdest de müminin en önemli vasıflar arasında zikrediliyor. Evet, abdesti her zaman muhafaza etmeye çalışan da mümindir. Daima bu hal üzere olmayan da. Ama ancak mümin olan abdestini korur ibaresinde daha farklı bir mesaj verilmek istenmiştir. Burada vurgulanmak istenen iki şey vardır. Abdestin önemi ve abdestin imanla olan ilgisi. Namazla istikametin ilgisinin ne olabileceğini de böylece anlamış oluyoruz. Ancak mümin olan abdesti muhafaza edeceği söylenirken, bununla iman dairesine giren niyet ve amellerin ıslahı, tezyiğini, süslenmesi, salih amellerle, devamı ve Allah'ı zikir hali üzere olmaya da işaret edilmiş olmaktadır. Zira abdest mümini birçok günahtan korumaya vesile olur. Zira abdest namazı yani Allah'ı zikre ve tevhide vesiledir. Allah'ın zikri ve ihlası da istikametin esasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde abdestin faziletlerine değinmiş ve abdestin işlediğimiz bazı hata ve günahlardan arınmamıza vesile olduğunu haber vermiştir. Kur'an'da abdest, gusül ve teyemmümle ilgili ayetleri okuduğumuzda bunun önemini daha iyi kavrarız. Abdest sadece beden temizliği değil, aynı zamanda ruhun ve nefsin arınma vesilesidir. Abdest olmadan namaz ikame edilemez. Namaz ve abdest Allah'ı zikretmek için emredilmiştir. İstikamet kavramının da namaz ve abdesti korumakla ilgili olarak zikredilmesi, aslında abdestte hem beden, hem kalp, hem de dille temiz ve güzel olanı ortaya koymamıza işaret edilmesi içindir. Namaz İslam'ın bir rüknüdür, direğidir. Namaz ikame edilmezse İslam'ın binası kurulamaz. İslam'ın namazsız ve abdestsizlerin dini olabileceği gibi bir anlayışla cahillerin ve müşriklerin amellerine bahane arayanlar, namaz, abdest ve güzel ahlakın terkinden sonra hangi İslam'ı arıyorlar? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kelime-i şehadeti sözlerin en faziletlisi olarak namazda amellerin en faziletlisi olarak zikretmesinin İslam ve iman ve İslam tanımında önemi çok büyüktür. Kulun kelime-i şehadetin Allah katındaki fazilet ve hayrını elde etmesi için iman edip amel etmesi gerekir. Bazı insanların en hayırlı sözü söyledikleri halde en hayırlı amelleri, kendilerine farz kılınan bu ameli terk etmeleri onların ne derece Allah'a iman ettiklerini ortaya koyar. Yani bu sözde samimiyetsizliklerini ortaya koyar. Bugün en tehlikeli mesele tasdik meselesidir. Diliyle ikrar edenin kalbinde tasdik olduğu zannediliyor. Halbuki insanların birçoğunun kalbi şek, şüphe ve şirkle dolu. Kalpler arınmadan tevhid kalbe girmez.
Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.